edebiyat dünyamızdan. Programı hazırlayan Nilgün Yıldırım, sesimizi sizlere ulaştıran Levent İsmail Velioğlu ve spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp, Edebiyat Dünyamızdan programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda şair, yazar Osman Özbahçe var. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Merhaba.
Teşekkür ederim.
Efendim bugün programımızda Mehmet Akif Ersoy'dan söz edeceğiz değil mi? Nasıl başlayalım? Hayatıyla başlayalım isterseniz.
Doğrusu Akif'ten bahsetmek hem kolay hem zor. Şu açıdan zor. Akif çok yönlü bir sanatçı. Akif'in başta hayatı olmak üzere İstiklal Marşı gibi, Çanakkale Şehitleri gibi, İstiklal Harbi içerisindeki rolü, yaptığı fedakarlıklar, anlatılacak çok yönü var. Bir tarih gibi Mehmet Akif, Türkiye'nin tarihinden bahsediyor gibi Mehmet Akif'ten bahsedebiliriz. Gerçekten de biz Akif'in hayat hikayesinden bahsetmeye başladığımızda kendimizi birden Türkiye'den ve Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı öncesi ve Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen o acı dolu, savaş dolu günlerinden bahsederken buluruz. Ama hepsinden önce Akif tabii ki bir şair ve tarih sahnesine de şiiriyle, şair kimliğiyle çıkıyor. Akif sıradan bir şair de değil. Biz bugün modern şiir ve modern şiirimizin geldiği yer, modern şiirimizin ustalarından bahsediyoruz diyelim ki. Akif hem Türk şiirine hem modern Türk şiirine katkı yapmış büyük bir şair. Akif'e gelinceye değin şiirimiz bir tanzimat edebiyatı dediğimiz aşamadan geçiyor. Şimdi elbette dinleyicilerimiz de edebiyatla az buçuk ilgilenen dinleyicilerimizin de herkesin de bildiği gibi divan şiiri, tanzimat şiiri, İşte Cumhuriyet dönemi şiiri diye bir kabaca bölümleme var. Ama bu bölümlemelere içeriden baktığımızda divan şiiri işte biliyoruz klasik gazel, aruz vezine dayalı mazmunlar, belirli klişeler etrafında dönen bir şiir. Tanzimat şiiri ise bunun biraz tam antisi, böyle fikir şiiri diye indirgeyebiliriz tanzimat şiirini veya edebiyatını.
Yani yaşanmışlıkların anlatımı.
Tam yaşanmışlık da değil. Dilek Hanım, doğrudan fikir. Hani mesela işte belli bir konuda doğrudan nutuk atmaya dayalı retorik dediğimiz hususu uygulamakla yetinen bir şiir. Bu Abdülhakamit'le kırılmaya başlıyor. Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret'le daha çok kırılıyor. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'le de bu tanzimat şiiri dediğimiz şiirin eksik bıraktığı husus, o insanın duygularına hitap eden yönü tekrar ortaya çıkıyor şiirimizin. Mehmet Akif aslında öz itibariyle tanzimat şiirine bağlı bir şair. Oradan bütün neden bağlı diye bir irtibat kuruyoruz. Çünkü fikir yönü ağır basan bir şiir Akif'in
bütünüyle
şiiri.
Kopmuş değil.
Evet. Fakat mesela Akif'in mısra tekniğini düşünelim. Kırık mısra. Mesela Akif'te elbette düz mısra var ama birçok şiiri merdiven gibi böyle kırık kırıktır. Bu diyelim ki veznin baskıcı yapısından çıkmaya dönük biçimsel bir harekettir. Ama bunların hepsinden daha önemlisi Akif adeta şiir dilimizi yenileyen şairdir. Bizim sokakta kullandığımız argo kelimelere varıncaya kadar, bazı argo kelimelere varıncaya kadar günlük Türkçe, yaşayan Türkçe diyebileceğimiz Türkçe ilk defa Mehmet Akif'in şiirinde bütünüyle arz endam etmiştir. Şimdi şiir dediğimizde hani bilmediğimiz kelimeler olur. Kitabi evet. Kelime, ya bu kelime ne demek diye sözlüğe bakarız. Akif'te de böyle şiirler var hiç kuşkusuz. Ama hasta gibi, işte mahalle kahvesi gibi, meyhane gibi ilk şiirleri özellikle, yani sokaktaki hayatı, sokaktaki konuşma diliyle şiir formatı içerisinde şiirin kurallarını uygulayarak dile getiren, yansıtan, belki de bütünlüklü bir şekilde bu işi yapan ilk şairimiz Mehmet Akif diyebiliriz. Şiirimiz Akif'in bu konuşma dilini yenilemesinden sonra buraya kanalize olarak akmıştır. Hani olabildiğince sokak dili veya sokak dili demeyelim de bu biraz indirgeyici gibi oluyor, yaşayan Türkçe diyelim, günlük hayatta konuştuğumuz Türkçe, bunu esas alarak şiir kurmaya dönük hareketler gelişmiştir sürekli şiirimizde.
Peki her şiirinde aruz mu vardır?
Akif'in her şiirinde aruz var. Mesela şunu pek çok kişi bilmez. Aslında Necip Fazıl'a kadar dediğimizde de 1925 yılını düz hesap olarak bir tarihlendirme yapabiliriz. Türk şiiri Cumhuriyet'e girerken Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Mehmet Akif, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, 7 tane şair saydık. Bu şairlerden Tevfik Fikret ölüyor. Yani Cumhuriyet'e girerken en az 4-5 tane büyük şairle giriyor Türk şiiri. Hepsi aruz vezniyle yazıyor. Mesela bizim İstiklal Marşımız da aruz vezni, ama biz bu şiiri okurken hiç aruz vezniyle evet yazılmış gibi bir şey hissetmiyoruz. Aklımızın ucundan bile geçmiyor. Aruz aslında bu saydığımız şairlerle, yani Tanzimat Edebiyatı dediğimiz edebiyatın sonrasındaki aşamada, mesela diyelim ki 1800'lerin sonlarıyla Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar veya Cumhuriyet'in ilanına kadar tam Türkçeleşiyor. Adeta bizim veznimize dönüşüyor. Ama Cumhuriyet'in ilk yılları itibariyle biz hece şiiri yazacağız diye bir genel kamuoyu oluşuyor. Aruz bütünüyle terk ediliyor ve hece veznine geçiliyor. Mesela Necip Fazıl'a ömrünün sonlarında yapılan bir söyleşide niye heceyle yazdınız diye soruyorlar. O da cevap olarak diyor ki heceden başka ne vardı ki diyor. Yani ilk yıllarda heceden başka gerçekten pek bir şey yok. Ama aruz tam Türkçeleştiği anda, gerçek verimlerine ulaşabileceğimiz anda terk edildi diyebiliriz.
Evet, aslında önemli yani.
Evet.
Peki şimdi Mehmet Akif Ersoy'un Türk şiirinde durduğu yeri dinleyicilerimizle paylaştık. Katkısı nedir peki?
Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Panoramik bir şiiri vardır Mehmet Akif'in. Hayat sahneleriyle doludur. İnsanımızın, hayatımızın, yani roman, adeta roman okur gibi okuyabiliriz biz Safahat'ı. Sonra düşünce kitabı gibi de okuyabiliriz. Bu nitelikleri aynı anda kendisinde toplayan, yani çok şiir yoktur. Mesela Akif'ten sonra diyelim ki Nazım Hikmet'in işte en ünlü kitaplarından biri İnsan Memleketimden İnsan Manzaralarıdır. Yani insan manzaralarının doğduğu kaynak Safahat'tır. Nazım Hikmet de Mehmet Akif'e saygısını ifade etmiş bir şairdir. İstiklal Marşı'ndan bir alıntı yapıyor ve aynen diyor ki Akif inanmış adam, büyük şair diyor. Ama mesela tarihsel bir, ne diyelim, gaflet örneği olarak sonradan şöyle bir şey gerçekleşiyor. Siz Nazım Hikmet'siniz, bu şiiri yazıyorsunuz. Akif için diyorsunuz ki hem inanmış adam hem büyük bir şair diyorsunuz. Ama sizden sonra, Nazım Hikmet'in ölümünden sonra bu kitap yayınlanırken büyük şair ifadesini çıkarıyorsunuz. Yani Nazım Hikmet Mehmet Akif'e büyük şair diyor. Siz yayıncısısınız. Büyük şair mısrasını çıkarıyorsunuz. Böyle bir şeye hakkınız var mı?
Böyle bir şeye kimsenin yani, hakkı yok elbette.
Yani ne münasebet yani. Nazım Hikmet demiş ki Mehmet Akif büyük şair diye. Ayrıca Akif mesela yaşadığı dönemde de devrin en büyük şairlerinden büyük şair şeklinde övgüler almıştır. Örneğin Cenap Şahabettin bir misal diyor Akif için. Yani emsalsiz bir şair diyor.
Bir misal.
Ve sadece asrımızın içinde yaşadığımız çağın değil, tarihimizin de en büyük destan şairidir diyor. Yani baştan sona hem adeta milletin sözcüsü olmuş bir şair. Yani milletin söylemek istediği, içinden geçenleri, duygusunu, düşüncesini Akif dile getirmiş. Milletin sözcüsü olmuş ve sonra da bence bütün bu yaşananların gelip toplandığı nokta İstiklal Marşı diyebiliriz. Doğal olarak da İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif yazıyor. Hani İstiklal Marşı aşamasına kadar geçmiş mesela 8-10 yıllık geçmiş süreci, o 1. Dünya Savaşı ile İstiklal Harbi ile geçen dönemleri incelediğimizde en çok hak eden kişi İstiklal Marşı'nı yazıyor veya Allah Akif'e nasip ediyor, lütfediyor diyebiliriz.
Evet. Aslında İstiklal Harbi'nde biraz isterseniz bahsedelim. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Harbi'nde oynadığı rol nedir?
Dilek Hanım, Akif evinde rahatına bakmak yerine bütün günlük hayatını yapıp ettiği işleri, her şeyi terk edip yaşı yetmediği için cepheye asker olarak gidemiyor. Ama adeta cephede çarpışan bir asker gibi kapı kapı dolaşarak İstiklal Harbi boyunca milleti savaşa çağırıyor, cepheye çağırıyor. Hani özet olarak insanlara diyor ki bizim başka vatanımız yok. Biz ya köle olarak yaşayacağız, vatanımızı kaybedeceğiz ya da savaşarak özgürlüğümüzü kazanacağız, elde edeceğiz. Bizim savaşmaktan başka çaremiz yok. Bunun için cami minberlerine çıkarak vaaz ediyor, dergi çıkarıyor. Akif öz itibariyle bir dergicidir. Yani gençlik yıllarından itibaren Mısır'a gittiği tarihe kadar dergicilik yapmıştır. Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat diye iki dergi çıkarmıştır. Hani çıkardığı dergi de sürekli işte yazılar yazarak, bu çerçevede şiirler yazarak, yayınlayarak insanları sürekli vatanını savunma, milletini savunma konusunda bilinçlendirmeye, savaşa, cepheye çağırmıştır. O kadar ki bazen yaptığı konuşmalar Genelkurmay tarafından kitap şeklinde basılarak orduda askerler arasında dağıtılmıştır. Askerin, eratın maneviyatını yükseltme çerçevesinde dağıtılmıştır. Akif'e hem Kuvayi Milliye bu rolü vermiştir. Sana ihtiyacımız var, gel bize katıl, yardım et diye Akif de bu çağrıyı kabul etmiştir.
Kalem değil mi?
Kalemiyle de
kalem savaşmış yani. Kalem güçlü
bir hatip, konuşmasıyla da hitabetiyle de vatanın, milletin hizmetinde olmuştur.
Evet. Şimdi biraz hayatına dönelim isterseniz. Çünkü biraz önce de siz söylediniz. Türkiye'yi tanımak demektir dediniz aslında. Hani yaşanılanlara, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına baktığımızda bir anlamda da Türkiye'yi tanımak dediniz.
Mesela şöyle bir anekdot anlatalım dinleyicilerimize. İstanbul'da 1. Dünya Savaşı süreci Sebil-ül Reşat dergisini çıkarıyor. Tabii burada inandığı doğrultuda yazılar yazıyor. Bugünkü İçişleri Bakanı'na tekabül eden Dahiliye Nazırı işte özel kalemini Mehmet Akif'e gönderiyor. Çok sert yazılar yazıyor. İşte biraz yumuşatsın, hani birazcık az eleştirsin gibisinden şeyler söylüyor. Özel kalem dergi idarehanesine geldiğinde Mehmet Akif bir iki arkadaşıyla birlikte evden getirdiği, o sefertasında getirdiği fasulye, kuru fasulye yiyor. Hani dinliyor, işte Nazırım'ın selamı var, sizden şöyle şöyle ricaları var, birazcık eleştirilerinizi yumuşatmanızı istiyor gibisinden kendisinden söylenmesi istenen şeyleri söyledikten sonra Mehmet Akif diyor ki Nazırına söyle diyor, kendilerini düzeltsinler diyor. Bu gidiş devam ettikçe beni susturamazlar. Bak diyor, ben bu fasulye aşını yemeye razı olduktan sonra hiç kimseden korkmam diyor. Yani Akif'in en temel insani özelliği bu. Hani ben fasulye aşını yemeye razı olduktan sonra senin nazırından korkmam diyor. Nazırın beni düzeltmeye uğraşacağına kendisini düzeltsin diyor. Mesela bundan önce diyelim ilk gençlik yıllarına, çocukluk yıllarına uzandığımızda bile böylesi sahnelerle karşılaşıyoruz. Sözünü tutan, inandığı yoldan dönmeyen, hak hakikat bildiği sözü söylemekten karşısındaki muhatap kim olursa olsun çekinmeyen, mesela Cemal Kutay diyor ki hiçbir kapı diyor Akif'e başını eğdiremedi diyor. Hani biz bazen alçak kapılardan başımızı eğerek geçeriz. Yani Akif, bu bir benzetme yapıyor tabii ki Cemal Kutay. Hiçbir kapı diyor Akif'e bu hareketi yaptıramadı diyor. Yani hayatı böyle.
Evet. Mehmet Akif'in. Bir de hani evden ayrılışı var biliyorsunuz.
O hikayesi çok var. Acıklı bir sahne. Şöyle bir şey. Ankara'dan Mehmet Akif'e davet geliyor. Hani Anadolu'ya geç, Akif İstanbul'da. Anadolu'ya geç, size burada ihtiyacımız var. Hani hem davamızın insanlara anlatılmasında hem çok saygın ve etkili bir kişilik Mehmet Akif. Nerede duruyorsa oraya değer katıyor. Hani burada Akif var diye insanlar otomatik olarak Akif'in durduğu yere saygı gösteriyor. Oranın meşru bir zemin olduğunu kabul ediyor otomatik olarak. Her anlamda size ihtiyacımız var diye Ankara'dan davet gelince Akif ailesiyle vedalaşıp Ankara'ya geçiyor. Ankara'ya geçerken mesela çocukları, eşi biliyor elbette bu kararını ama çocukları bilmiyor. Vedalaşacakları sabah işte çocuklar yataklarından kaldırılıyor. Bunu kızlarından biri anlatıyor. Evet. Babam diyor işte dış kapının orada kapı açıktı diyor. Yanında Emin vardı, takımını giymiş diyor. Ayakta dikiliyordu, elinde valiz vardı. Yani hepimiz olağanüstü bir şey olduğunu anladık ama ne olduğunu anlamadık. Daha sonra babam hakkınızı helal edin çocuklar dedi. İşte annem, kardeşlerim, babam, yani Mehmet Akif de ağlamaya başlıyor. Ve yanına oğlu Emin'i alıyor. Dilek Hanım oğlunu da sırf aileden hatıra olsun diye alıyor. Yani Anadolu'ya geçiyor ama başına ne geleceğini bilmiyor. Yani ölebilir. Bir daha ailesini, çocuklarını göremeyebilir. Ailemden bir hatıra olsun diye oğlu Emin'i 10-11 yaşında veya 12 yaşında, Emin o yıllarda küçük bir çocuk, onu yanına alıyor aile hatırası olarak. Bu şekilde kapı kapı dolaşarak cepheye gidin, vatanı savunun sürecine giriyor. Ama tabii ki özellikle ömrünün son 10 yılı vatanından uzakta geçiyor. Onlar da yani Akif'e yapılmış bir haksızlık. Onu da söylememiz lazım. Hatta işte her şeyimi alsın da Allah beni sadece vatanımdan ayırmasın anlamında bir mısrası var. Mısra motamot aklıma gelmedi şimdi. Hani bu mısrayı söylemiş bir şair ömrünün sonunda ölümcül diyebileceğimiz bir hastalığa yakalanıyor ve öleceğini birazcık hissediyor veya seziyor. Vatanına ölmek için dönüyor her şeyi göze alarak. Biliyorsunuz İstanbul'a geliyor, bir tedavi süreci var ama çaresiz bir hastalık olduğu için vefat ediyor ve İstanbul'da defnediliyor. Allah mekanını cennet etsin.
Evet, Allah mekanını cennet etsin. Gerçekten İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy şöyle de demiştir değil mi? Allah bir daha
bu millete İstiklal Marşı yazdırtmasın diyor. Evet. Çünkü İstiklal Marşı o günlerde yaşanan hayattan süzülerek yazılmış bir marş. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın bize, İstiklal Marşı da yazdırtmasın diye dua ediyor. Bildiğiniz gibi bir İstiklal Marşımızın olması icap ediyor. hani millet bilincini toparlamak, belli bir noktaya yığmak açısından böyle bir marşımızın olması isteniyor. Bunun için bir yarışma tertipleniyor. Oraya yüzlerce eser katılıyor. Yanılmıyorsam net rakam 724.
Evet.
Fakat bu şiirlerden hiçbirisi beğenilmiyor. İstenen noktaların hiçbiri bu şiirlerde yok. Herkes İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif'in yazmasını istiyor. Ama Akif iki gerekçeyle yarışmaya katılmıyor. Bir, yarışma olduğu için. İki, yarışmanın sonunda para ödülü olduğu için. Para ödülü de ciddi bir rakam. O günün şartlarında yüksek bir rakam. Ama mesela diyor ki ben bu yaştan sonra şairliğimi yarışmaya mı sokacağım? Yani ben yani yarışmaya girecek adam mıyım, şair miyim anlamında yarışmaya tepki gösteriyor. Ve para ödülüne de karşı çıkıyor. Fakat o gün için Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver Akif'le ideolojik olarak çok aynı düşüncelere de sahip değil. Ama Mehmet Akif'i ve şiirini hem seviyor hem değerini, kıymetini biliyor. Yakın dostları aracılığıyla da Akif bombardımana tutuluyor. İstiklal Marşı'nı senin yazman lazım, lütfen kabul et anlamında. Ve yanılmıyorsam yazmaya karar verdikten sonra 2 günde yazıyor. Bizim bugün okuduğumuz 10 kıtalık, 41 mısralık İstiklal Marşı'nı. Ankara'da Taceddin Dergahı dediğimiz bir ev var.
Şimdi onu da restore edildi. Evet, çok güzel.
Ziyaretçilere de açılan.
Hamam önünde.
Evet,
dinleyicilerimize buradan gelirlerse Ankara'ya duyurmuş olurum.
Evet. Orada 2 günde yazıyor. Herkes şöyle zannediyor. İstiklal Marşı meclise geldi, okundu, kabul edildi. Hayır, ondan önce aslında mesela Akif bu marşı yazdı, nasıl olmuş anlamında bir sağlama yapılıyor. Hamdullah Supi bu orduyu genelkurmay aracılığıyla orduya dağıtıyor ve şunu istiyor subaylardan. Mesela Erat'ı toplayın, 4 tane şiir gönderiyor. İçlerinde Akif'in yazdığı İstiklal Marşı da var. Bunlara verdikleri tepkiyi ölçün. Akif ve İstiklal Marşı yani oradaki ölçülen tepkiler içerisinde öne çıkıyor zaten. Ve mecliste Atatürk'ün de bulunduğu bir oturumda İstiklal Marşı hani okunuyor, kabul ediliyor ama yetmiyor. Tam 4 kez tekrar okunuyor. 10 kıtası da okunuyor. Salon coşkudan ayakta. Birçok milletvekili ağlıyor. Nara atıyor. İnşallah bir daha da Allah bu millete İstiklal Marşı yazdırtmaz. Marşımızın en temel özelliği şiir olması. Dünyada belki de İstiklal Marşı demeyelim. Milli Marşı şiir olan tek millet biziz. Biz İstiklal Marşı'nı bir şiir olarak da eleştiriye, incelemeye, analize tabi tutabiliriz. Ama milli marş niteliğindeki marşlar yani basit.
Sözsüz.
Basit yani
genelde,
basit.
Ama bakın evet milli marşımız ama biz ne diyoruz? İstiklal Marşı diyoruz.
Evet, özgürlük marşımız ve her mısrasını milli marşımızda ifade edilen her hususu yaşayarak o yaşadıklarımızdan Akif süzerek çıkarıyor. Bir yerde de bu bizim o günlerdeki şeyimizdi. Bütün dünyaya ilanımızdı. Özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğimizin ilanıydı. Bugün için de mutabakat metnimizdir diyebiliriz. Yani insanlar birbirlerinden farklı düşünebilir, farklı bir hayat yaşayabilir. Ama biz İstiklal Marşı ve içeriği üzerinde millet olarak bir mutabakatımız var diyebiliriz.
Evet. Peki bir de Çanakkale şehitleri. En çok bilinenleri
evet.
Biz tabii ki dinleyicilerimizle bu
evet.
Kısa süre içerisinde paylaşıyoruz. Yoksa Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı onlarca şey var. Paylaşmak isteriz ama. Mesela Çanakkale şehitlerine şiirinde gerçekten sanki o ortamın içindeymişçesine, oradaymışçasına bu dizeleri yazabilmek. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Diye devam ediyor. Keşke dinleyicilerimizle süremiz olsa da uzun uzun paylaşabilsek. Dize o, dize de
o kadar
anlatabilsek değil mi açık?
Üstün bir şiir ki evet. Çanakkale Şehitlerine. Bu Asım kitabından bir bölümdür. Ve Akif bu şiiri yazdığında Çanakkale Savaşı'nı görmemiş ve şahit olmamıştır. Ama bir görev icabı yollardadır. Hicaz emiri isyan çıkarmıştır ve teşkilat-ı mahsusanın emriyle Hicaz emirini bu isyandan vazgeçirmeye dönük bir seyahatin içerisindedir. Çanakkale zaferini kazandığımızı da dönüş yolunda küçücük bir kasaba düşünün, tren istasyonu, orada haber almıştır. Ve galiba bu şiiri de orada yazmıştır. Yani vatandan binlerce kilometre uzakta küçücük bir tren istasyonunda zafer haberini alıyor ve o anki duyguları en az İstiklal Marşı kadar büyük bir şiir ve Çanakkale Savaşı'nı yaşatan şiir. Mesela bu şiir olmasaydı büyük bir olasılıkla Çanakkale zaferi bugün kutladığımız çerçevesine kavuşamayacaktı. Yani savaşı taşıyan, bugünlere getiren Akif'in şiiri diyebiliriz.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. İzninizle Çanakkale Şehitlerindeki Mehmet Akif Ersoy'un şu dörtlüğüyle bitireyim. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer. Edebiyat dünyamızdan.